Ayrım 32.
Hatice Piraye, ne diyorsun? Piraye sükunetini koruyamadı. Gözleri nemliydi. Koyu kırmızı başörtüsü ve koyu kırmızı mantosuyla mahkeme salonunda bir ateş topuydu. Sakin sesle konuşuyordu. Şair ne diyorsa öyle olsun efendim. Yargıç cevabı önemsemedi. Piraye'nin tek bir imalı bakışı karar için yeterliydi. Nazım'ı bu seviyeli kadına takındığı tavırdan ötürü affetmediğini hissediliyordu. O bir mahkum. Onun ne istediği önemli değil. Sen ne istiyorsun? Piraye kendini o ağır kırgınlık duygusundan sıyırmış erkeğinin hayatına getireceği kolaylığın mutluluğunu duymaya başlamıştı. O nasıl istiyorsa öyle olsun efendim. Boşanma haberini Münevver getirmişti Bursa'ya. Nazım yeni sevgilisine aşkının tarifini veriyordu. Münevver, hayatımın hakkını verecek kadar cesur değilsen sevmeyi deneme. Sonra ıstıraplı bir başka tahlilin içinde çırpındı. Annemden sevgi gördüm ama şefkat görmedim. Benim en fazla muhtaç olduğum şey bir müşfik sevgiydi. Nice kadınlar sevdim, nice. Ama annemden başka kimsenin bana şefkat dolu bir sevgi göstermesini istemedim, beklemedim. Üstelik mümkün de değildi. Muhtaç olduğum her şeye başkası el koymuştu. Annem benim sevgiye muhtaç olduğum günlerde Yahya Kemal'in aşığı olma imtiyazını kaçırmamak için o hantal Üsküplü'nün şımarıklılıklarına boyun eğiyordu. Münevver işittiklerinden etkilenmedi. Soframda yeşil biber, tuz ekmek, testimde sakladığım şarap diye alışılmamış bir lisanla aşkını ilan eden şairin müşfik sevgi ihtiyacı gözünü korkutmuyordu. Ben bu yorgun aygırı dizginlerim diye huzurlu bir güven duydu. Nazım'ın şiirlerinde üslup bile değişmişti. Yine aşık olmadım, ilk defa aşık oluyorum diyordu. Hiç böyle bir bahçeye girmediğini söylüyor, ışığın böylesini görmediğini anlatıyordu. Münevver tedirgindi. Durumu nasıl anlatacağını bilmiyor, evliliğine nasıl son vereceğini kestiremiyordu. Nazım rahatlattı. Hafta içinde kocan geldi, aşkımı sordu. Olanı biteni anlattım, gururlu adam. Madem kararınız var, beni oyalamayın deyip gitti. Nurullah Berk sözünde durmuş ve Münevver'den boşanmak için gerekli adımı atmıştı. İsmet Paşa 12 Temmuz beyannamesiyle yetinmemiş, kabinenin de değişmesini istemişti. Beyannameden sonra yeni bir hükümet anlayışının gerektiği ılımlı milletvekillerinin de dilindeydi. Paşa, Recep Peker'in istifasını bekliyordu. Bunu uygun üslupla kendisine ulaştırmıştı. Parti içindeki ılımlı milletvekillerinin baskısı kendini gösteriyordu. Bu hareketin birden hız kazanması İsmet Paşa'yı zor duruma sokabilirdi. Nihat Erim'le haber yollamış, bir süre sabırlı ve temkinli olmalarını istemişti. Kurultaydan sonra yeni parti yönetimi söz konusu olacaktı. Kurultay toplandığında heyecan son noktadaydı. Partinin sert tabiatlı milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri Recep Peker'e yapılan muameleyi büyük haksızlık olarak yorumlamış ve İsmet Paşa'nın silkelenmesi gerektiğine karar vermişlerdi. Sürpriz karar açıklandı. Peker, CHP Genel Başkanlığı için kurultayda aday olacaktı. Recep Peker aday olmuş ve İsmet Paşa karşısında hezimete uğramıştı. Artık CHP'de yumuşak bir siyaset merakı uyanmıştı. Yeni bir seçim kanunu ve adil seçim Demokrat Parti'nin tek umudu ve cesaretinin kaynağıydı. Demokrat Parti bu inancın içinde kongresini yapmış ve seçimlerin adil olmaması halinde meşru müdafaa hakkını kullanarak milli husumet andını ilan etmişti. Artık her şey burnunun ucunu gösteren seçimlere kalmıştı. Nazım'ın sinirleri bozulmuştu. Münevver'e tutkundu ama istediği gibi yüz bulamıyordu. Münevver disiplinli kadındı. Nazım'ın her vesileyle kendini kayıran isteklerinin bir disiplin altına alınması gerektiğine inanmıştı. Anlaşılan Piraye kendisini fazla şımartmış. Münevver'in yüz bulamadı dediği şey, Piraye'nin Nazım'a saygısıydı. Oğlu Mehmet Fuat babasına yazdığı mektupta onu can evinden vurmuştu. Seni anneme karşı kimse müdafaa edemez. Seni müdafaa edecek insan annemin içindedir diyordu. Dediği gerçekti. Piraye Nazım'ın içindeydi. Nazım Piraye'yi kırka bölmüştü. Bazen koca, bazen baba, bazen ağabeyi, bazen arkadaş, bazen sevgili parçasını alıp kendinle yeni bir Piraye bütünleşmesi yaratıyordu. İlle de aradığı karısıydı. En çok karıcığım demekten haz duyuyordu. Bu sıradan bir mutluluk değil, seviyesi yüksek bir gurur çığlığıydı. Piraye, karıcığım, gel, sana muhtacım, eteklerinden öperim. Nazım'ın da gözü yaşlıydı. En ümitsiz macera yedi yerden yara almak değil, ipin ucunu elinden kaçırmaktır diyordu. Münevver kocasına dönmüştü. Piraye'nin peşinde 40 talibi vardı. Ranzanın ucuna oturmuş, Piraye'den bahis açmıştı. Birden irkildi. Nazım Bey, ziyaretçileriniz var, önemli adamlarmış. Piraye yoksa hiçbirinin önemi yoktu. Başını öne eğip yürüdü. Sonra başını kaldırdı. Sonra gördüklerine şaşırdı. Behçet Kemal Çağlar, Ahmet Emin Yalman ve Sinan Kole karşısındaydı. Celile Hanım elinde pankartıyla Galata Köprüsü'nün bir ucundan öbürüne yürüyordu. Başına siyah krep bağlamıştı. Yılların yıprattığı bedeninde inanılmaz bir direniş ve cesaret vardı. Oğlu Nazım'ın serbest bırakılması için imza kampanyası başlatmıştı. Halkın desteğini istiyordu. Ne istediğini pankarta yazmış, gelip geçenlerin okuması için sürekli iki yana dönerek daha çok insanın imzasını almaya çalışıyordu. Söylediklerinde bir annenin yalvarması değil, haksız verilmiş bir hükmün adalet ahlakında aklanması isteği vardı. Haksız yere mahkum edilen oğlum Nazım Hikmet açlık grevindedir. Ben de ölmek istiyorum. Gece gündüz oruçluyum. Bizi kurtarmak isteyenler bu deftere adreslerini yazarak imzalasınlar. Ahmet Emin Yalman'ın başlattığı kampanya itibar görmüş, Cumhuriyet aydınları Nazım'a arka çıkmanın cesaretiyle yollara dökülmüşlerdi. Nazım açlık grevindeydi. Cezaevleri müfettişi İzzet Akçal Nazım'ı ziyaret etmiş ve açlık grevine son vermesini istemişti. Fikriyatınızı da edebiyatınızı da yakından bilir ve beğenirim. İtibarım olan insanların mağduriyeti daima üzerimde ağır bir yük olmuştur. Af hazırlıkları son safhaya geldi. Bunca yıl tahammül ettiniz, biraz daha sabrediniz lütfen. Dünyaya sığmayacak bir çocuk yüreğini okşamış gibi sevinçliydi. Sonra Nazım'ın en sevdiği mısralarını dillendirdi. Bunu bir hayat düsturu gibi görmüştü. Bunu bir kader tarifi sayıyordu. Bir kader tarifi sanki toplanıp Piraye'me rubailerin sığınağında dinlenmeye çekilmişti. İnsan, ya hayrandır sana ya düşman. Ya hiç yokmuşsun gibi unutulursun, ya bir dakika bile çıkmazsın akıldan. Adnan Bey heyecanlarını kontrol edemedi ve gürledi. Bu kadarı da fazla. Aydın'da parti teşkilatı huzursuzluk içindeydi. Durumu Adnan Bey intikal ettirmek için Ankara'ya gelmişler ve evin önünde beklemeye başlamışlardı. Berin Hanım gelenleri tanıyordu. Hepsini eve almış ve Adnan Bey'i haberdar etmek istemişti. Ulaşmakta zorluk çekiyordu. Mükerrem Bey'i bulmuş ve bu durumun Adnan Bey'e bildirilmesini rica etmişti. Adnan Bey ziyaretçilerin niye geldikleri hakkında bilgi sahibiydi ve bu kadar da fazla derken Ethem Bey'in Aydın'da partinin tamamen kendi istekleri doğrultusunda hareket eden bir yapıya dönüşmesi için yaptıklarından rahatsızdı. Mükerrem Bey ziyaretçilerin hepsini tanıyordu. Gençliğinin ve hekimliğinin büyük bölümünü geçirdiği Aydın'da hepsiyle yakın ve sıcak ilişkiler kurmuştu. Buna rağmen Adnan Bey ile görüşmelerinde rahat olmaları için izin isteyip evin küçük çalışma odasına geçmişti. Berin Hanım kahvesini oturduğu koltuğun geniş kolluğuna koydu. Endişeliydi. Hiçbir şey Adnan Bey'i Aydın meseleleri kadar ilgilendirmez. Hiçbir sevinci ve hüznü bu kadar büyük olamaz. Adnan Bey'in görüşmeleri uzamıştı. Berin Hanım kendisini yalnız bırakmış ve sofranın hazırlığı için mutfağa geçmişti. Çalışma odasının bir köşesinde Adnan ve Ethem Beylerin yedek subaylık günlerinde çektirdikleri fotoğraf duruyordu. Mükerrem Bey yaklaştı ve uzun uzun seyretti. Bu resmi defalarca görmüş, her seferinde yakından bakmak ihtiyacını duymuştu. Samimi bir dostluğun sevinçlerini yansıtan gülüşler vardı. Mükerrem Bey her bakışında şaşırır ve bir çelişkinin bu kadar güzel bir suretini bulmak mümkün değildir deyip gülerdi. Gözlediklerinin özetini daha ilk gençlik yıllarında Aydın'da hekimlik yaptığı günlerde tespit etmişti. Değişen bir şey olmadığını fark etti. Adnan heyecanlı ve kaprisliydi. Ethem sakin ve dengeli. Adnan zeki ve akıllı, Ethem kurnaz ve tertipçi. Adnan müşfik ve bağışlayıcıydı, Ethem sert ve acımasız. Mükerrem Bey karşılıklı tahlillerine devam etmek istiyordu. Berin Hanım'ın sesiyle irkildi. Sofranın hazır olduğunu söylüyordu. Geri döndü ve Berin Hanım'la göz göze geldi. Berin Hanım Mükerrem Bey'in gözlerinde karakter tahliğinin izlerini gördü. Bu uzun listeyi küçük bir cümleyle özetledi. Adnan beyaz bayrağı ateş etmez. Sofrada yeni seçimlerin heyecanları vardı. Adnan Bey, Yahya Kemal Bey'le yaptığı görüşmeyi hatırladı. Milletvekili listelerinde istenilen kadroya gerçekten yer verilmiş miydi? Demokrat doktrini benimseyecek insanların seçiminde yeteri kadar özen gösterilip gösterilmediğinden emin değildi. Listeleri bu kere Celal Bey tek tek elden geçirmiş, uzun süreceğine inandığı bir iktidar dönemi için sadakatinden emin olduğu bir kadro oluşturmuştu. Herhangi bir ihtilaf çıkmaması için Adnan Bey'in istediği isimlere yer vermiş ve gönül almıştı. Ethem Bey, Mükerrem Bey'i Aydın listesinde görmek istemediğini açıkça söylemiş ve eğer listeye bir doktor koymak istiyorsan namı uygun bulduğumuzu biliyorsun demişti. Ethem Bey, Mükerrem Bey'i Aydın'dan uzak tutmayı başarmış, Namık Gedik'in listedeki yerine dokunmaya cesaret edememişti. Berin Hanım gerginliğin devamından rahatsız olmuştu. Listelerin kesinleşmeye başladığı yerde bir küçük imayla fırsat yaratmaya çalıştı. Acaba Yahya Kemal Bey için bir imkan köprüsü kurulabilir miydi? Dudaklarından üstadın mısraları döküldü. Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin. Bir çare yok mudur buna, ya Rabbül Alemin? 15. Bölüm. Bir jandarma vardı demir kapının önünde. Ne dost, ne düşman. Nöbet uzun, hava sıcak. Bir köpek vardı demir kapının önünde. Burnu kara, tüyü sarı. Kamış sepetlerde yeşil biber vardı. Torbalarda kömür, heybelerde soğan, sarımsak. Nazım Hikmet. Ummana çıkar burada bugün beklediğin yol. At kalbini girdaba, açıl engine, ruh ol. Yahya Kemal. Meclis yemin için hazırlıklarını tamamlamıştı. İllerinden Ankara'ya gelen yeni milletvekilleri akraba evlerinde veya orta halli ulus otellerinde bir süre dinlenmiş ve sonra meclisi doldurmuştu. Artık Demokrat Parti iktidardaydı. İsmet Paşa 12 Temmuz beyannamesiyle halkına taahhüt ettiği her şeyin sadakatinde olmuş ve dürüst bir seçimle Demokrat Parti iktidara gelmişti. İsmet Paşa sadece Malatya milletvekiliydi ve Çankaya'yı yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'na devredecekti. Ulus Gazetesi İstanbul Bürosu'nun nöbetçi muhabiri Orhan Birgit telefonu kaldırdı. Karşısındaki ses yaver nezaketiyle 1. Ordu Kumandanı'nı bağlayacağını söylüyordu. Noyan Paşa çok acele parti müfettişi Sadi Irmak'la görüşmek istiyordu. Sesi telaşlı ve üzgündü. Ordu Kumandanı'nın Sadi Irmak'a söylediği çok açıktı. Noyan Paşa acele yetki istiyordu. Demokrat Parti İstanbul'u silip süpürmüştü ama İsmet Paşa eğer isterse hadiseye müdahale edip meseleyi tersine çevirebilirdi. Mazereti de hazırdı. Komünistler yine sandıklara hile karıştırdı deyip sonuçları istediği şekle sokabilirdi. Belli ki kumandan esas duruşa geçmiş milli şeften emir bekliyordu. Sadi Irmak da esas duruşa geçip Noyan Paşa'nın teklifini Çankaya'ya iletti. Milli şefin cevabı açıktı. Milli irade nasıl tecelli ettiyse her şey öyle olacaktır. Ankara huzursuzdu. Seçim sonuçlarının demokratlar lehine geliştiği haberleri gelince kumandanlar toplanmışlar ve konuya çare aramaya başlamışlardı. Genelkurmay Başkanı toplantıya özel bir anlam verilmemesi için askeri şurayı toplayalım demişti. Kumandanlar söz birliği içindeydiler. Seçim gecesi ve pazar günü ani bir kararla askeri şuranın toplanması rastlanılmış şey değildi. Kumandanlar her hazırlığın tamamlanmış olduğunu bildirmek için Çankaya'ya çıkmışlardı. İsmet Paşa eğer evet derse hemen bir müdahalede bulunarak yönetime el konacak ve demokrat mebuslar tevkif edilecekti. Seyfi Kurtbek telaşlı odaya girdi. Doğru Adnan Bey'in kulağına eğildi. Kumandanlar Çankaya'da. Seyfi Kurtbek, Demokrat Parti Ankara listesinden milletvekili seçilmişti. Geçen 4 yıl içinde ordudaki gelişmeleri en yakından takip edenlerden birisiydi. Yüksek rütbelilerin İsmet Paşa'ya bağlılığı vardı ve milli mücadeleden gelen saygılı tavırlarından vazgeçmemişlerdi. Orduda genç subaylar da vardı ve ülkenin hür ve müreffeh geleceğini Demokrat Parti'de görüyorlardı. Onlar küçük Anadolu kasabalarından gelmiş, sıkıntılı hayatın terbiyesinde derin bir vatan sevgisi kazanmış genç subaylardı. Demokrat Parti'ye gönülden bağlıydılar. Genç subayların da haberleri sızıyordu. Eğer İsmet Paşa iktidarı halkın iradesine teslim etmezse genç subayların ihtilal yapacakları söyleniyordu. Seyfi Bey'in getirdiği haber Celal Bayar'ı tedirgin etti. Bütün genel idare kurulu üyeleri etrafını sarmışlardı. Genç partililer ve milletvekilleri de çevresinde merakla Celal Bayar'ı izliyorlardı. O sakin tabiatlı Celal Bayar gitmiş, yerine ne olup bittiğini temkinli gözlerle izleyen Galip Hoca gelmişti. O da milli mücadele günlerinin ruh halini takılmıştı. Çizmelerini giymiş, kalpağını başına geçirmişti. Seyfi Kurtbek'e emir verir gibi isteğini söyledi. "Bana Genelkurmay Başkanı'nı bağla, derhal." Celal Bey aldığı cevaptan mutlu olmuş, kalpağını ve çizmelerini çıkarıp ve çok nazik bir ruh ve beden değişikliğiyle Galip Hoca'ya teşekkür edip tekrar demokrasinin İstanbul Milletvekili Celal Bayar hüviyetine dönmüştü. Endişe edecek hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Asker kışlasına, kumandanlar evlerine dönmüşlerdir. Seyfi Bey bir açıklama yapmak istedi. Oysa genç subaylar hala kışlalarında alaylarının taburlarının bölüklerinin başındaydılar. Celal Bey Seyfi Kurtbek'in getirdiği bu haberden de rahatsız olmuştu. Demokratik hayata, sızıltıya meydan verebilecek hiçbir olayın çıkmamasına özen gösteriyor, genç milletvekillerinin heyecanlı tavırlarının yanlış yorumlarla istenmeyen müdahalelere neden olabileceği endişesini duyuyordu. Seyfi Bey'e meseleye müdahale etmesi için münasip bir lisan kullandı. "Kumandan, arkadaşları salona al ve kendilerine genel durum açıklaması yap." Birçok eski milletvekili ve emekli asker, geleneğin bozulmasını ve Cumhurbaşkanlığına Atatürk'ün yakın arkadaşı Ali Fuat Paşa'nın seçilmesini istiyorlardı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin başına yine bir asker, Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş olacaktı. Bu konuda İsmet Paşa'nın tavsiye ve desteklerini de aldığı dedikodusu etrafa yayılmıştı. Özellikle ilk defa Ankara'ya gelen genç milletvekillerinin bu konuda anlayışlı olmaları gerektiğini telkin eden konuşmalar vardı. Bu teklifi önüne getirdiklerinde Adnan Bey kestirip attı. "Abesle uğraşmayın." Mükerrem Bey ile birlikte meclis kulesine girdiler. 20 yıl önce buraya girerken duyduğum heyecan hiçbir şeye benzemez. İki şeye bağlılığım hiç değişmedi. Birincisi Berin Hanım'a olan sevgi ve saygım, diğeri Aydın mebusu olmanın şeref ve mesuliyeti. İkisini de daima tebcil ettim, yücelttim. Mükerrem Bey kafasındaki konunun mutlaka Adnan Bey ile paylaşılmasını ve gereken önlemin alınmasını istiyordu. Hemen konuya girdi. "Çok dedikodu var. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımız Celal Bayar olmalıdır." Adnan Bey durdu. Mükerrem Bey'in gözlerine baktı, güldü. "Şüphen mi var doktor?" Sonra yol boyunca meclis koridorlarında kulisin nasıl yapıldığını anlatmaya başladı. "Şu gördüğün merdiven altı, şu gördüğün koridor köşesi, şu gördüğün kütüphane. Siyaset dediğin şey buralarda neşvunama bulur." Grup toplantısının yapıldığı salona doğru yürürken durdu. Mükerrem Bey'e fısıldadı. "Güvenilir dört arkadaş bul. Bir önerge hazırla ve Celal Beyefendi'yi Cumhurbaşkanlığına aday göster." Grup salonuna girdiler. Adnan Bey ön sıradaki yerini aldı ve Mükerrem Bey'i hazırlıklar için arka sıralara yolladı. "Unutma doktor. Koraltan'ın dediği gibi tam bir beyaz ihtilal gerçekleştirdik. Şimdi onu taçlandırmanın sorumluluğundayız." Ferit Bey operadan çıkmış doğru evine gelmişti. Sevinçli bir bekleyişin hazını paylaşmak istiyordu. Merdivenleri ağır ağır çıktı. Kapıyı anahtarıyla açmadan önce zili üst üste iki kere çaldı. Bunu yıllardır sektirmeden yapıyordu. Eve geldiğinin adeta işareti gibiydi. İçeri girdiğinde Ayhan Hanım'ı hazırlanmış buldu. Merakla sordu. "Unuttuğum bir şey mi var?" Unuttuğu bir şey yoktu. Ayhan Hanım içinin aydınlığını dışa vurmak istemiş, süslenmişti. Uzun süredir yalnız bırakılmış bir kadının ruh halini yaşıyordu. Başarılı bir sopran olarak gördüğü samimi itibar ve takdiri duygularının derinliğine itmişti. Elinde bir telgraf örneği vardı. Kendisi imzalamış, Ferit Bey'in de imzalaması için evrağı alıp eve gelmişti. Ferit Bey'in önüne koydu. "İmzalayın lütfen. Yarın bu telgraf Nazım'a çekilecek." Ankara'nın hatırı sayılır önemli insanları açlık grevini sürdüren Nazım'a bir telgraf çekerek ertelemesini rica ediyorlardı. yeni iktidarın af kanunu çıkaracağına inançlarının tam olduğunu belirtip güven veriyorlardı. Ferit Bey imzaladıktan sonra Ayhan Hanım'ın gözlerinin içine baktı. Biliyor musun, CHP Nazım'a ne kadar eziyet etmişse bir o kadar da onu korumuştur. Sıradan bir mahkum olsaydı bu hayata dayanamazdı. Ferit Bey ve Nazım ilişkisi ta Çankırı cezaevindeki günlere uzanıyordu. Tosca operasının librettosunu tercüme ettirmek için Ferit Bey Nazım'ı seçmiş, böylece eline birkaç kuruş geçmesi için çırpınmıştı. Hatta büyük sorumluluk yüklenerek sanki kendi yapmış gibi takdim etmek istemişti. Ayhan Hanım'da aşırı bir Nazım tutkunluğu yoktu ama itibarlı bir insana yakın olmak arzusunun dayanılmaz heyecanı vardı. Bu heyecanı dile getirdi. Kaderimin bir günü gelecek ve beni onunla buluşturacak bir tesadüfüm olacak. Beyaz İhtilal'in taçlandırılmasında hiçbir engel çıkmamış ve Celal Bayar seçilmişti. Şimdi gözler başbakandaydı. Meclis kendi başkanını seçerken zorlanmış, milletvekillerinin önemli bölümü Fevzi Lütfi için kulis yapmışlardı. Adnan Bey dışarı çıkmış ve tek bir müdahalede bulunmuştu. Memleketin idaresi, meclisin idaresindeki tecrübe ve sadakatle kendini gösterecektir. CHP hükümetinin son toplantısıydı. İsmet Paşa başkanlık ediyordu. Kabinenin bütün bakanları seçimi kaybetmişti. Geriye dönüp bakıldığında hepsinin hayatı devlet disiplini içinde geçmişti. Şimdi sivil hayata nasıl uyum sağlayacaklarını bilmiyorlardı. Paşa'nın sözlerinde sadece siyasi bir insanın hatıra defteri için önem taşıyan cümleler vardı. Hepinizle iftihar ediyorum. Arabasına binip evine gitti. Pembe Köşk'ün kapısında karşılaştılar. Artık Cumhurbaşkanlığı arabasına yol gösteren refakat polislerden hiçbiri yoktu. Nefibe Hanım kahveyi hazırlamıştı ve önündeki küçük sehpaya koydu. Her şey hayırlı olsun paşa. İsmet Paşa kahvesini içti, çalışma masasının başına geçti. Kendi adı yazılı kağıtlardan birini çekip yazdı.